Ayrım 7.
Sayfa 75. Nitekim ilkel insanlarda krallarına yağmuru yağdırmak ya da durdurmak, güneşin parlaklığını rüzgarın yönünü ayarlamak ve benzer gücünü atfettikten sonra doğa onların verimli bir av ya da iyi bir hasat bekleyişlerini boşa çıkardı diye onu devirdikleri ya da öldürdükleri zaman başka türlü hareket etmiş olmazlar. Paranoyağın tutulduğu persekisyon manisinde gösterdiği tablo, çocukla babası arasındaki ilişkiler tablosunun aynıdır. Çocuk daima babaya öyle bir mutlak güç atfeder ve babaya karşı güvensizliğin ona atfedilen gücün derecesiyle doğrudan orantılı olduğu görülür. Bir paranoyak, çevresinden bir kimsenin kendisine eziyet eden kişi olduğuna bir kere inanınca onu hemen babası mevkiine koyar, yani kurbanı olduğunu hayal ettiği bütün felaketlerden sorumlu tutabileceği şartlar içine yerleştirir. İlkel insanla nevrozlu arasındaki bu ikinci kıyaslama, ilkel insanın kralı karşısındaki tavrının bir oğlun babasına karşı olan çocuksu tavrına ne kadar benzediğini bize gösteriyor. Fakat tabu kurallarıyla nevroz vakalarına ait semptomlar arasındaki kıyaslamaya dayanan ve bizim görüş tarzımızı destekler nitelikte olan en ciddi kanıtları, krallık görevlerinde oynadığı önemli rolü yukarıda göstermiş olduğumuz tabu seremonilerinin kendisinde buluyoruz. Bu seremonilerin ortaya çıkardıkları sonuçların, daha başlangıçtan meydana getirmeyi amaçladıkları sonuçlar olduğunu kabul edersek, bunların çifte anlamlılığı ve ambivalent eğilimlerden kaynaklandığı gözümüzde kesinlik kazanır. Bu seremoniler yalnızca kralları bütün öbür ölümlülerden ayırmaya, onların üstüne çıkarmaya yaramakla kalmaz, aynı zamanda onların yaşayışını bir cehennem hayatına çevirir, dayanılmaz bir yük haline getirir ve uyruklarına olduğundan çok daha pahalıya mal olan bir kölelik altına sokar onları. Şu halde bu seremonialin, nevrozun obsesyonlu eylemiyle tam bir simetri oluşturduğu görülüyor. Burada da bastıran eğilimle bastırılan eğilim aynı zamanda ve ortak bir doyuma ulaşırlar. Obsesyonel eylem görünüşte yasak olan şeye karşı bir savunma eylemidir ama gerçekte o yasak olan şeyin bir tekrarından başka bir şey değildir. Görünüş bilinçli psişik hayatla, gerçek ise bilinç dışı hayatla ilgilidir. Bunun gibi kralla ilgili tabu seremoniyeli görünüşte krala son derece derin bir saygının ifadesi, ona en tam güvenliği sağlamanın bir yoludur. Gerçekte ise o, bu yüceltmenin bedelini oluşturan bir ceza, uyrukların krala verdikleri ün ve şeref karşılığında ondan aldıkları bir intikamdır. Cervantes'in Sancho Panza'sı, adasında valilik ederken bu seremoniyel anlayışının ne kadar doğru olduğunu kendi nefsinde deneyip öğrenmek fırsatını bulmuştu. Günümüzün kral ve hükümdarları da gizli düşüncelerini bize açıklamak isteselerdi, şüphesiz bu görüş tarzını doğrulayan yeni kanıtlar sağlamış olurlardı bize. Hükümdara karşı alınan bu duygusal tavır acaba niçin bu kadar güçlü bir düşmanlık ögesi taşıyor? Bu, çok ilgi çekici bir sorun olmakla birlikte çözümü bu çalışmamızın çerçevesini aşar. Yukarıda çocukluk çağındaki baba kompleksine işaret etmiştik. İlkel krallığın tarihini incelemenin bize bu sorunun kesin yanıtını sağlayabileceğini de ayrıca belirtelim. Frazer'in çok etkileyici olmakla birlikte kendi fikrince de pek o kadar inandırıcı olmayan açıklamalarına göre ilk krallar yabancılardan seçiliyordu ve kısa bir saltanat döneminden sonra temsil etmekte oldukları tanrısal güçler uğruna görkemli törenlerle kurban edilmekteydiler. Dipnot 1. Frazer, The Magic Art and the Evolution of Kings, 2 cilt, 1911, The Golden Bough. Bu ilkel krallık tarihinin yankılarına Hristiyan mitoslarında rastlıyoruz. C. Ölü tabusu. Ölülerin hükmedici güçler olduklarını biliyoruz. Fakat onların aynı zamanda düşman sayıldıklarını öğrenmek belki bizi hayrete düşürecektir. Daha yukarıda yapmış olduğumuz hastalık gibi bulaşma benzetmesine bağlı kalarak ölü tabusunun ilkel kavimlerin çoğunda pek şiddetli bir şekilde kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Gerek ölülere dokunmanın yol açtığı sonuçlarda, gerekse bir ölünün yasını tutan kişilere karşı davranışlarda bunu görmek mümkündür. Maorilerde bir ölüye dokunan ya da gömülmesinde hazır bulunan herkes kirlenmiş sayılır ve adeta boykot edilmişçesine benzerleriyle her türlü ilişkiden yasaklanırlar. Bir ölüye dokunarak kirlenen bir kimse onları da kirletmeden bir eve giremez, bir insana ya da bir nesneye dokunamaz. Hatta yiyecek maddelerine de el süremez çünkü elleri kirli olduğundan onlar da kirlenir ve yenmez olur. Yiyecekleri onun önüne yere koyarlar ve o elleri arkasında kavuşturulmuş olarak becerebildiği kadar dudakları ve dişleriyle bu yiyecekleri yer. Bazen başka bir kimse tarafından beslenmesine izin verilir. O zaman bu kimse bu işi zavallı yasaklıya hiç dokunmamak şartıyla yapmak zorundadır ve kendisi de ayrıca hiç de daha az sert olmayan bir takım kısıtlamalara uğrar. Her kasabada kendi haline terk edilmiş, toplum dışına atılmış, bazı ender sadakalarla sefir bir halde yaşayan bir kişi bulunur. Yalnız bu kişinin bir ölüye son görevlerini yerine getirmiş olan bir kimseye bir kol boyu uzaklığa kadar yaklaşmasına izin verilir. Bu karantina dönemi sona erince kirli kimse yeniden benzerleriyle düşüp kalkmaya başlayabilir ama bu tehlikeli dönem içinde kullandığı bütün kapkacak imha edilir ve yine o sırada giymiş olduğu elbiseler atılır. Bir ölünün bedenine dokunmanın gerektirdiği tabu adetleri bütün Polinezya'da, Malezya'da ve Afrika'nın bir kısmında aynen vardır. Bu adetlerin en önemlisi yiyecek maddelerine dokunma yasağı ile kişinin başkaları tarafından beslenmesi zorunluluğudur. Şu olayı da kaydedelim. Polinezya'da ve belki Hawaii'de de rahip krallar kutsal görevlerinin icrası sırasında aynı kısıtlamalara tabidirler. Dipnot 1. Fraser, Tabu, sayfa 138 ve devamı. Tonga'da yasağın süresi ve şiddeti gerek ölünün gerekse ölüye dokunan kişinin tabu gücüne göre değişir. Bir şefin cesedine dokunan kişi 10 ay süreyle kirli olur. Fakat ölüye dokunan şefin kendisiyle kirliliği ölünün toplumdaki yerine göre 3, 4 ya da 5 ay sürer. Tanrılaştırılmış bir yüce şef söz konusu ise en büyük şefler için bile tabu 10 ay boyunca sürer. İlkel insanlar bu tabuları çiğneyen kimselerin ağır şekilde hastalanıp öldüklerini derinden inanırlar ve bu inançları öylesine sağlamdır ki bir gözlemcinin anlattığına göre bunun tersine inanmak cesaretini hiçbir zaman gösteremezler. Dipnot 1. V. Mariner, The Natives of the Tonga Islands, 1818, Fraser'de adı geçen eser, sayfa 110. Ölülerle teması ancak mecazi anlamda anlaşılması gereken kimselerin, yaşlı akrabalar, dul kadınların ya da erkeklerin tabi oldukları tabu kısıtlamaları da ana hatları bakımından yukarıdakilere benzer, ancak bizim için çok daha ilginçtir. Yukarıda andığımız kurallarda yalnızca tabunun şiddetinin ve yayılma gücünün tipik bir ifadesini görmüştük. Şimdi ele alacağımız kurallar ise tabunun bizzat nedenlerini hem görünüşteki hem de derin ve hakiki sayabileceğimiz nedenlerini görmemizi mümkün kılacaktır. Britanya Kolombiyası'ndaki şu swaplarda dul kadın ve erkekler yaz süresi boyunca yalnız yaşamak zorundadırlar. Ne kendi başlarına ne de kendi bedenlerine elleriyle dokunabilirler. Kullandıkları hiçbir eşyayı ve aleti başkaları kullanamaz. Hiçbir avcı böyle bir kişinin oturduğu kulübeye yaklaşamaz çünkü bu ona felaket getirir. Yaslı bir kimsenin gölgesi ona vuracak olursa hemen hastalanır. Yaslı kişiler başaklar üzerinde yatar ve yataklarının etrafını da başaklarla çevirirler. Bu uygulamanın amacı ölünün ruhunu oralardan uzak tutmaktır. Bazı Kuzey Amerika kabilelerinin adeti ise daha da anlamlıdır. Buna göre dul kadın kocası öldükten bir süre ruhun kendisine yaklaşmasını önlemek için kuru ottan yapılmış pantolon şeklinde bir giysi taşımak zorundadır. Bu durumda haklı olarak şöyle düşünebiliriz. Mecazi anlamda da olsa temas daima bedensel bir dokunma olarak anlaşılıyor. Çünkü ölünün ruhu hayatta kalan akrabalardan hiç ayrılmamakta ve bütün yaz süresi boyunca çevrelerinde dolanıp uçmaya devam etmektedir. Filipin adalarından Palawan'da oturan Agutayunoslarda bir dul kadın, kocasının ölümünü izleyen ilk 7 ya da 8 gün, kulübesinden ancak geceleri, yani kimseyle karşılaşması ihtimali olmayan zamanlarda çıkabilir. Onu gören herkesin hemen ölmesi tehlikesi vardır. Bunun için kadın her adımda bir sopayla bir ağaca vurup yaklaştığını herkese haber verir, vurduğu ağaçlar kuruyup ölür. Bir dulu tehdit eden tehlikenin ne olduğunu başka bir gözlem bize anlatıyor. Yeni Gine'nin Mekeo bölgesinde bir dul erkek bütün medeni haklarını kaybeder ve belli bir süre aforoz edilmiş halde yaşar. Ne toprağı ekip biçebilir, ne topluluk içine çıkabilir, ne de kasabada ya da yollarda görünebilir. Herhangi bir kimseye, özellikle bir kadını gördüğünde kolayca saklanabilmek için yüksek otlar, çalılıklar arasında vahşi bir hayvan gibi dolaşır durur. Bir küçük ayrıntı, dul bir erkek ya da kadın için başlıca tehlikenin baştan çıkma eğilimi olduğunu bize gösteriyor. Karısını kaybeden erkek, onun yerine başka bir kadını koymak isteğinden kendisini iyice sakınmak zorundadır. Dul kadın da aynı isteğe karşı mücadele etmelidir ve üstelik sahipsiz kalmış olduğundan başka erkeklerin iştahasını uyandırabilir. Oysa kendini böyle baştan çıkma eğilimlerine kaptırmak, yasın anlamına aykırı bir davranıştır ve ölünün ruhunu öfkelendirmekten başka bir işe yaramaz. Dipnot 1. Yukarıda, sayfa 48, çekilmezliklerini tabu yasaklarıyla karşılaştırdığım kadın hasta, sokakta yaz kıyafetinde bir kadına rastladığı zaman daima öfke duyduğunu itiraf etmişti. Bu gibi insanların sokağa çıkmasını yasak etmeli diyordu. İlkel insanlarda yasla ilgili adetlerin en gariplerinden ve aynı zamanda en öğreticilerinden biri de ölünün adını ağza alma yasağıdır. Bu adet son derece yaygındır, çeşitli şekiller gösterir ve gayet önemli sonuçlar doğurmuştur. Tabu adetlerini en iyi korumuş olan Avustralyalılarla Polinezyalılardan başka birbirlerinden son derece uzak ve farklı olan Sibiryalı Samoyetler'de, Güney Hindistanlı Todalar'da, Tataristanlı Moğollarla, Sahra'da yaşayan Tuaregler'de, Japonya'daki Ainoslarla, Orta Afrikalı Akambalar'da ve Nandiler'de, Filipinler'deki Tinguanlarla, Nikobar, Madagaskar ve Borneo adaları sakinlerinde hep aynı yasağa rastlıyoruz. Dipnot 2. Fraser adı geçen eser, sayfa 353. Söz konusu yasak ve bunun içerdiği sonuçlar bu kavimlerin bazılarında ancak yaz süresince geçerli, diğer bazılarında ise süreklidir, fakat görünüşe göre hemen her yerde zamanla eski şiddetini kaybetmektedir. Ölünün adını ağza alma yasağına genellikle gayet sert bir şekilde uyulur. Nitekim bazı Güney Amerika kabileleri ölü akrabalarının adını huzurlarında ağza almayı yaşayanlar için en ağır hakaret sayarlar ve bu hakaretin gerektirdiği ceza adam öldürmeye verilen cezanın aynıdır. Dipnot 3. Fraser adı geçen eser, sayfa 352 ve devamı. Bu yasağın neden bu kadar şiddetli olduğunu anlamak kolay değildir. Fakat bu eyleme bağlı tehlikeler birçok bakımdan ilginç ve anlamlı olan bir sürü telafi çarelerinin doğmasına yol açmıştır. Örneğin Afrika'daki Masai'ler bu konuda çareyi ölenin adını hemen ölür ölmez değiştirmekte bulmuşlardır. Ölenin adı artık korkusuzca söylenebilir, çünkü bütün yasaklar ancak onun eski adıyla ilgilidir. Böyle yapılınca ruhun yeni adını bilmediği ve kendisinden söz edildiğini anlayamayacağı kabul edilir. Adelaide ve Encounter Bay'daki Avustralya yerlileri ihtiyat tedbirini daha da ileri vardırırlar. Birisi ölünce adları ölününkine benzeyen bütün kişiler başka adlar alırlar. Bazen ölenin bütün akrabaları ad benzerliği olup olmadığına bakmaksızın adlarını değiştirirler. Kuzey Amerika'da bazı Victoria kabilelerinde bunun böyle olduğu görülmüştür. Paraguay'daki Guayacurularda kabile şefi bu gibi acıklı durumlarda bütün kabile üyelerine yeni adlar verir ve artık onlar hem bu adları kullanır ve sanki eskiden beri taşıyormuşçasına benimserler. Dipnot 1. Fraser tarafından anılan, adı geçen eser sayfa 357, bir İspanyol gözlemcisine göre 1732. Bundan başka ölenin adı aynı zamanda bir hayvan, bir nesne ve benzerleri içinde kullanılan bir ad ise, bu kavimlerden bazıları konuşma sırasında ölenin anısının herhangi bir şekilde canlanmasını önlemek üzere o hayvana ya da o nesneye de yeni bir ad vermeyi gerekli görürler. Bu da kabilenin kelime dağarcığında sürekli bir istikrarsızlığa, bir değişmeye yol açar. Bu durum özellikle adlardan devamlı bir korku içinde yaşayan kabilelerde misyonerler için büyük bir güçlük kaynağı olmuştur. Misyoner Dobrisofer'in Uruguay'daki Abi Ponslar arasında geçirdiği 7 yıl boyunca Jaguar'ın adı 3 defa değişmiş, timsahın, dikenin, hayvan boğazlamanın adları da aynı akıbete uğramaktan kurtulamamıştı. Dipnot 2. Fraser adı geçen eser sayfa 360. Fakat ölmüş bir kimseye ait bir adı ağza alma korkusu, bu kimseyle uzaktan yakından ilişiği olan her şeye doğru genişleyip yayılır. Bu bastırma ve yasaklama sürecinin böylece yol açtığı ağır sonuç, bu kavimlerin ne bir geleneğe ne de tarihsel anılara sahip olmaları ve ilkel tarihlerini inceleyen bir kimseye hiçbir kesin belge sunamamalarıdır. Bununla birlikte bu ilkel kavimlerden bazıları bu sakıncayı giderek bazı adetler benimsemişlerdir. Bu adetlerden biri de ölülerin adlarını onların yeni bir beden içinde dirilmiş hali sayılan çocuklara vererek bu adların saklanmasını sağlamaktır. İlkel insan için adın temel bir kişilik parçası, önemli bir kişilik mülkü olduğu ve bütün somut anlamını kendinde taşıdığı düşünülürse ad tabuları artık o kadar garip görünmez. Daha önce başka bir yerde de göstermiş olduğum gibi bizim çocuklarımız da tıpkı böyle davranırlar. Hiçbir zaman basit bir söyleniş benzerliğini kabul etmekle kalmaz, iki kelime arasındaki fonetik benzerlikten mantıksal olarak bu kelimelerin işaret ettikleri objeler arasında bir mahiyet benzerliği bulunduğu sonucunu çıkarırlar. Hatta uygar yetişkin insan bile birçok durumda kendi takındığı tavrı tahlil edecek olursa, özel adlara mahiyetlik bir değer atfetmekten, kendi adının kişiliğiyle bir ve aynı şey olduğunu düşünmekten hiç de sandığı kadar uzak olmadığını kolayca görür. Bu durumda psikanalitik pratiğin, bilinç dışı düşüncenin adlara atfettiği önem üzerinde sık sık ısrarla durmak gereğini duymasında hiç de şaşılacak bir yan yoktur. Dipnot 1. Stekel Abraham. Obsesyonlu nevrozlular a priori olarak tahmin edileceği gibi adlara karşı tıpkı ilkel insanlarınkine benzer bir davranış gösterirler. Onlar da diğer nevrozlular gibi bazı kelimelerin ve adların söylenmesi ya da kulaktan algılanması karşısında aynı duyarlılık kompleksiyle tepkide bulunurlar ve rahatsızlıklarının pek çoğu kendi adları karşısındaki tutumlarından ileri gelir. Tanıdığım bu türlü bir kadın hasta, başka birisinin eline geçer de böylece o kimse kişiliğinin bir kısmını ele geçirir korkusuyla adını yazmaktan kaçınmıştı. Bu kadın, hayal gücünün kışkırtmalarına karşı kendisini umutsuzca korumaya çabalarken, önce kendi adıyla, sonra da yazısıyla özdeşleştirdiği öz kişiliğine ait hiçbir şeyi ele vermemeyi kendisine zorunlu bir kural edinmişti. Sonunda ne türlü olursa olsun yazı yazmaktan vazgeçti. Bunun için ilkel insanların adda kişiliğin bir kısmını görmeleri ve bir ölünün adını onunla ilgili tabu objesi haline getirmeleri bizi hiç şaşırtmıyor. Ölüyü adıyla çağırmak demek, onun kendisiyle temasa girmek demektir. Böylece şimdi daha geniş bir problemi ele almamız ve hangi nedenlerden ötürü bu temasın bu kadar şiddetli bir tabu konusu olduğunu soruşturmamız gerekiyor. Doğal olarak akla gelen ilk açıklama, bir ceset karşısında duyulan içgüdüsel korku ve ölümden sonra görülen anatomik değişme ve bozulmalardır. Bu nedene bir de bir yakının ölümünün ailesini ve çevresini içine gömdüğü yası ekleyebiliriz. Ancak cesedin verdiği dehşet, tabu yasaklarının bütün ayrıntılarıyla açıklanmasına elbette el vermediği gibi, yas da neden dolayı ölünün adının alınmasının hayatta kalanlar için ağır bir hakaret teşkil ettiğini bize açıklamaz. Bir ölü için gözyaşı dökenler, onu kendilerine hatırlatan her şeyle ayrıca uğraşmayı yeğe tutar, onun anısını elden geldiğince sürekli kılmaya çalışırlar. Bu durumda tabu adetlerine ait özelliklerin başka bazı nedenlerinin bulunması ve bunların başka bazı amaçlara yönelik niyetleri yerine getirmesi gerekir. Bu bilinmeyen nedenleri en çok at tabularında açığa vurulmuş görüyoruz. Hatta adetler bulunmasa bile yaslı ilkellerden elde edebildiğimiz veriler bilgi edinmemiz için yeterlidir. İlkel insanlar ruhun varlığından duydukları korkuyu, onun geri gelebileceği düşüncesinin içlerine saldığı dehşeti gizlemezler ve ruhu uzak tutmak, kovmak için bir sürü seremonilere başvururlar. Dipnot 1. Fraser bu konuda Sahra'da yaşayan Tuareglerin itiraflarını zikreder. Adı geçen eser sayfa 353. Ruhun adını anmak, onu orada hazır ve fiilen var kılmak sonucunu vermemezlik edemeyecek bir büyü kullanmak demektir. Dipnot 2. Burada belki bir ihtiras kaydı ileri sürmek ve bedeninden bir şeyler kaldığı sürece demek yerinde olur. Fraser adı geçen eser sayfa 372. Bunun için bu büyüye karşı ruhun bu şekilde uyandırılmasına karşı ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ruh kendilerini tanıyamasın diye kılık değiştirirler. Dipnot 3. Nikobar Adaları'nda Fraser adı geçen eser sayfa 382. Yahut kendi adlarını ya da ölünün adını değiştirirler. Ölünün adını anarak onu yaşayanlara karşı kışkırtan, saygısız yabancılara karşı müthiş öfke duyarlar. İnsan ister istemez bu ilkellerin, Wundt'un deyişiyle ölünün şeytanlaşan ruhundan duydukları korkunun hastası oldukları sonucuna varır. Dipnot 4. Wundt, Mythos und Religion, cilt 2, sayfa 49. Bu sonucu benimsemek bizi daha önceden bildiğimiz gibi tabuyu şeytan korkusuyla açıklayan Wundt'un anlayışına yaklaştırır. Bu teori, sevilen insanın ölür ölmez bir şeytan hali alacağı ve yaşayanların ondan ancak düşmanca bir davranış bekleyebilecekleri ve bunun içinde onun kötü niyetlerine karşı her türlü çareye başvurmaya çalıştıkları fikrine dayanmaktadır. Daha başlangıçta insanı kabul etmekte büyük tereddüte düşüren hayli garip bir fikirdir bu. Ne var ki bütün, daha doğrusu hemen hemen bütün uzman yazarlar, İlkel insana bu görüşü yakıştırmakta birleşmektedirler. Bence tabuya pek az önem veren Westermark, The Origin and Development of Moral Ideas adlı eserinde ölülere karşı davranış bölümünde şöyle diyor.